Hakimler kitabının 17. bölümüne geldi. Konu dinsel sapıklık. Tapınak İsrail'de dinsel kargaşa. 17 ile 21. bölümlerde bu kitabın başında söz edilen tarihsel olayların gerisindeki felsefeye değineceğiz. Bütün İsrail tarihinde sürekli olarak görmüştük. Önce neydi? İsrail bereketle başlıyordu. Tanrı'ya tapınıp hizmet ediyorlardı. Tanrı'ya itaat ediyorlardı. Sonra Tanrı'dan ayrılıp kötü olanı yapıyorlardı, günaha düşüyorlardı. Daha sonra zulüm ve baskı altındalarken Tanrı'yı hatırlayıp tövbe ediyorlar ve Tanrı da onları kurtarıyordu. Evet, hep böyle oluyordu. Bu kez de Tanrı İsrail oğullarını kurtarmak için hakimler çıkartmıştı. İsrail tam bir ulus olup Rab'be yeniden düzgün bir şekilde tapınmaya başlamışken yeniden yan çizip günaha düştüler ve Tanrı'dan uzaklaştılar. Toplum olarak İsrailoğulları 7 ayrı düşüş yaşamışlardır. Bu düşüşlere dinsel sapıklığa düşüşler de diyebiliriz. Bu belirleme bizi İsrail tarihinin felsefesini de yansıtmaktadır. Dünya üzerindeki her ulus bu aynı yolu izler. Nedir bunlar? 1. Dinsel sapıklık ya da dinsel düşüş. 2. Ahlaksal çöküş. Etik değerlerden uzaklaşma. 3. Siyasi anarşi kargaşa. Düşme ya da uzaklaşma ilkin tapınakta, sonra evde ve en son olarak da devlet içerisinde yaşanır. Bir ulusun çöküşü her zaman böyle olmuştur. Önce düşme olayı, değerli dostum, inanç sisteminde başlıyor. Sonra aile sisteminde ve ondan sonra da devlet içerisinde. Bu dönemde yaşanan ruhsal düşüş, İsrail'in Dan oymağının sınırlarını genişletme arzusundan kaynaklanmıştı. Bu arzuları onları başka bir düşüşe daha sürükleyecekti. Tüm onların başlangıcı olarak Mika'nın evi ve onu şımartan annesi gösterilebilirdi. Mika tarafından putların gözlenmesi için tutulan Levili kahin Dan oymağına bencil bir öneride bulunur. Bu parayla tutulan bir vaizin kulağa hoş gelen tatlı sözlerinden başka bir şey değildir aslında. Ama gelin görün, İsrail'in başına ne dertler açtı. Şimdi Efraim'de yaşanan ruhsal düşüşe bakalım. Efraim'in dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı. Mika annesine, senden çalınan, lanetlediğini duyduğum 1100 parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende, onları ben çaldım dedi. Annesi, Rab seni kutsasın oğlum dedi diyor Hakimler 17. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Mika, şımartılmış bir adama güzel bir örnektir. Ana kuzusu. Anasının uzun zamandır para biriktirdiğini biliyordu ve bu paraları çalmaya karar verdi. Annesi parayı kimin çaldığından habersiz, hırsıza lanetler okudu. Bunun üzerine oğlu, hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti. Ama annesi oğlunu uyarıp eğiteceğine, ona yol göstereceğine, ona doğru olmayı öğütleyeceğine, bu davranışından dolayı onu kutlamayı tercih etti. Ona ne dedi biliyor musunuz? Oğlum, Rab tarafından kutsansın. Mika 1100 parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını Rab'be adıyorum dedi. Gümüşü sana geri veriyorum. Hakimler 17 ayet 3. Mika parayı annesine geri verince, annesi bu parayla Rab'be sunulmak üzere oyma bir put ve dökme bir put yaptırmak istediğini söyledi. İşte değerli dostum, görüyorsunuz. Bunlar Rab'den çok uzaklaşmışlar ve putperest olmuşlardı. Bugün de tutarsızlık içerisinde yaşayan bir sürü Mesih imanları vardır. Bu kadın parasını Rab'be adamıştı ama bunu put yaparak değerlendirmek istiyordu. Birçok gruplarda Rab için deyip imanlılardan para toplamakta ama bu paranın çoğunu Rabbin işinden çok kendileri için kullanmaktadırlar. Şovları için kullanmaktadırlar. Bunu bugünlerde televizyonlarda görüyoruz. Bu paranın Rabbe adanmış olduğunu söylüyorlar ama uygulamada bunun böyle olmadığını açıkça gösteriyorlar. Mika'nın bir tapınma yeri vardı. Özel putlar ve ketenden bir efot yaptırmış, oğullarından birini de rahipliğe atamıştı. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu diyor Hakimler 17, 5 ve 6. ayetlerde. Mika'nın putlarla dolu bir evi vardı. Bu putlar için gereken parayı ve gümüşü annesi, gereken binayı da tapınak olarak Mika tedarik etmişti. Tapınak evine bir efotla terafim yapmıştı. Oğullarının birini de bu tapınağa kahin olarak görevlendirmişti. Ve o günlerde herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Başlarında birisi yoktu. Herkes istediğini yapıyordu. Yahuda'nın Beit Lehem kentinde Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir Levili vardı. Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahuda'nın Beit Lehem kentinden ayrıldı. Efraim'in dağlık bölgesinden geçerken Mika'nın evine geldi. Mika, "Nereden geliyorsun?" diye sorunca adam, "Yahuda'nın Beit Lehem kentinden geliyorum. Leviliyim, yerleşecek yer arıyorum." dedi. Mika, "Benimle kal." dedi. "Bana danışmanlık ve rahiplik yap. Seni doyurur, yılda bir takım giysi, 10 parçada gümüş para veririm." Levili kabul etti. Hakimler 17, 7-10 ayetler arası. Oğlunu kahin yaptığı için Mika biraz da olsa rahatsızlık duyuyor olmalıydı. Bu nedenle bu gezgin Levili vaiz oraya gelince Mika onu işe aldı. Yahuda bölgesindeki Beit Lehem kasabasından gelen bu Levili kahin Mika'nın özel kahini olmuştu. Başka deyişle parayla tutulmuş, küçük bir topluluğa vaiz gibi bu adam bir haberci olmuştu sanki. Böyle bir kimsenin vaiz olduğu bir topluluğa Rab merhamet etsin. Çünkü bu Levili'nin bulunduğu evde çok sayıda putlar bulunuyordu. Levili, Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı. Genç Levili'yi kahinliğe atayarak evini aldı. Mika, "Şimdi biliyorum ki Rab bana iyi davranacak," dedi. "Çünkü bir Levili kahinim var." Hakimler 17, 11, 13 ayetler. Bu bölüm İsrail ulusunun içine düştüğü ruhsal bataklığı belirgin bir şekilde gözler önüne sermektedir. Burada Levili bir kahin olduğu için artık başka bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünen bir adam görüyoruz. Böyle bir düşünce ne kadar da acıklıdır değil mi? Üstelik Mika tüm bunlara rağmen Rab tarafından kendisini bereketlemesini bekliyordu. Bugün de birçokları böyle değil mi? Kendilerinin inanlı olduklarını söyledikleri halde günah içerisinde başka ilahların, zevklerin peşinde yaşayıp halen Rab tarafından bereketlerini bekleyenlerin sayısı pek çoktur. Danlılar o dönemde güçlü Filistinliler tarafından işgal altında bulunan belirli topraklara yerleştirilmişlerdi. Sonra üzerinde yaşadıkları toprakların az olduğunu, daha fazla topraklara ihtiyaç duyduklarını hissettiler. O günlerde İsrail'de bir kral, bir yönetici yoktu. Tam bir kargaşalık yaşanıyordu. Başlarında ne bir yönetici ne bir lider vardı. Tüm ülke tam bir kaos içerisindeydi. O sırada İsrail'de kral yoktu ve Dan oymağından olanlar yerleşecek yer arıyorlardı. Çünkü İsrail oymakları arasında kendilerine düşen mirası henüz almamışlardı diyor. Şimdi Hakimler 18 ayet 1'de. Yeşu kitabından hatırlayacaksınız. İsrail oymaklarından hiçbirisi kendilerine tahsis edilen toprakların tamamına sahip olamamıştı. Bu, kuzeyde yerleşen Dan oymağı için de geçerliydi. Ama Danlılar gerçek bir sorun yaşıyordu. Genişlemeyi kafalarına takmışlardı. Böylece diyor Hakimler 18. bölüm 2. ayetinde, kendi oymaklarından, Sora ve Eşteol kentlerinden 5 cesur savaşçıyı toprakları araştırıp bilgi toplamak üzere yola çıkarttılar. Onlara gidin toprakları araştırın dediler. Adamlar Efraim'in dağlık bölgesinde bulunan Mika'nın evine geldiler ve geceyi orada geçirdiler. Bu insanlar Dan oymağının sahip olduğu toprakları hangi yönlere doğru genişletebileceğini araştırmaya çıkmışlardı. Araştırmaları sırasında Mika'nın evine de uğramışlardı. Mika'nın evinin yanındayken genç Levili'nin sesini tanıdılar. Eve yaklaşarak ona, "Seni buraya kim getirdi? Burada ne yapıyorsun? Burada ne işin var?" diye sordular. Levili Mika'nın kendisi için yaptıklarını anlattı. "Bana verdiği ücrete karşılık ona kahinlik ediyorum," dedi diyor Hakimler 18, 3 ve 4. ayetlerde. Bu adam, değerli kardeşim, paralı bir vaizden başkası değildi. Gerçek bir vaiz, hiç kimseyi kayırmadan, hiç kimseye hatırnazlık etmeden Rabbin sözünü her durumda duyurabilen bir vaizdir. Bunun dışında diğer amaçlarla vaizlik ve papazlık yapan kişilerin altındaki topluluklara Rab merhamet etsin diyelim. Bu Levili vaiz ödünde bulundu, yani taviz verdi. Bu ödün bozukluk, kargaşa ve düzensizlik yaşayan bir dönemdi. Yani ruhsal düşüş içindeydiler. Bizler de bugün ruhsal bir düşüş içerisindeyiz. Özellikle Batı dünyasında kilise çok alanlarda ödünler vermiştir. Sorunumuz kilisenin gerçek yetki kaynağına, kutsal kitaba ve Tanrı sözünde açıklanan Rab İsa Mesih'e dönmemesidir. Sorun buradadır. Rabbin sözüne dönmemede yatıyor. Adamlar, lütfen Tanrı'ya danış, bu yolculuğumuz başarılı olacak mı bilelim dediler. Kahin, esenlikle gidin, Tanrı yolculuğunuzu onaylıyor diye yanıt verdi diyor Hakimler 18, 5 ve 6. ayetlerde. Değerli dostum, bu insanların duymak istedikleri güzel sözleri söyleyen paralı bir vaizin sözleridir. Bu 5 kişi Levili'nin sözleriyle etkilenerek büyük bir heyecan içerisinde yola koyuldular. Böylece 5 adam yola çıkıp Laiş'e vardılar. Kent halkının Saydalılar gibi kaygıdan uzak, esenlik ve güvenlik içerisinde yaşadığını gördüler. Yörede onlara egemen olan, baskı yapan kimse yoktu. Saydalılardan uzaktaydılar, başka kimseyle de ilişkileri yoktu. Sonra adamlar Sora ve Eşteol'a soydaşlarının yanına döndüler. Soydaşları, "Ne öğrendiniz?" diye sordular. Adamlar, "Haydi onlara saldıralım," dediler. "Ülkeyi gördük. Toprağı çok güzel. Ne duruyorsunuz? Gecikmeden gidip ülkeye sahiplenelim. Oraya vardığınızda halkın her şeyden habersiz olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın elinize teslim ettiği bu ülke çok geniş, öyle bir yer ki hiçbir eksiği yok. Bunun üzerine Dan oymağından 600 kişi silahlarını kuşanıp Sora ve Eşteol'dan yola çıktı diyor Hakimler 18, 7-11 ayetler arasında. Casuslar iyi haberlerle geri döndüler ve Danlıların Laiş'i zapt etmesinin iyi olacağını söylediler. Sonuçta 600 kişilik silahlı küçük bir ordu oluşturuldu ve bunlar yanlarına ailelerini ve eşyalarını da almışlardı. Laiş yolundalarken Mika'nın evinde durdular ve onun tüm putlarına ve kahinine el koyup götürdüler. Daha sonra Danlılar Laiş'i ele geçirdiler. Yakıp yıktılar. Sonra yeniden kurup orada yaşamaya başladılar. Kentin adını da Dan olarak değiştirdiler. Dan oğulları Mika'nın yaptırdığı putları ve kahini yanlarına alarak Laiş üzerine yürüdüler. Barışçıl ve her şeyden habersiz olan kent halkını kılıçtan geçirip kenti ateşe verdiler. Beit Rehov yakınındaki vadide bulunan Laiş kentinin yardımına gelen olmadı. Çünkü kent Sayda'dan uzakta, başka bir kentle de ilişkisi yoktu. Dan oğulları kenti yeniden inşa ederek oraya yerleştiler. Yakup'un oğlu olan ataları Dan'ın anısına kente Dan adını verdiler. Kentin eski adı layıştı. Oyma putu oraya diktiler. Musa oğlu, Gerşom oğlu Yonatan ile oğulları sürgüne kadar onlara kahinlik ettiler. Tanrı'nın tapınağı Şilo'da olduğu sürece Mika'nın yaptırdığı puta taptılar diyor Hakimler 18. bölüm 27-31 ayetler arasında. Şimdi burada gerçek bir ruhsal sapıklık görüyoruz. Burada adı geçen Yonatan kimdi? Musa peygamberin torunu olduğunu anlıyoruz. Bu insanlar Rab'den epey uzaklaşmışlardı. Hatırlayacaksınız. Musa Rabbin adında konuşurken şöyle demişti. Karşımda benden başka tanrın olmayacak. Rabbin verdiği 10 buyruğun ilkidir. Benden başka karşımda tanrın olmayacak. Kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Ve burada Musa'nın torunlarından birini, kahin olan bir torununu görüyoruz. Hem de ne kahin? Elinde putlar olan bir kahin. Ne kadar acıklı bir durumdur bu, değil mi? Değerli dostum, ruhsal çöküş korkunç bir şeydir. Ve bir ulusun sorunu ilkin ruhsal çöküşle başlar. İsrail ulusunun başına gelenler böyle olmuştu ve burada Musa'nın torununun Mika'nın oyma putuna kahinlik ettiğini görüyoruz.